Ayrım 17. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 142. Tülay Hanım, Muharrem'in dayısının yanında kaldığı 20 gün içinde birçok kez Tümay'ı aradı. Her arayışında abla kardeş arasında bir an bir sevgi kıvılcımı parlıyor ama ikisinden biri duygularına dair bir şeyler söyleyemediği için sönüp gidiyor. Seslerine fazladan bir sertlik, bir soğukluk geliyordu. Her defasında ikisi de sevecenlikle konuşmak istedikleri halde, sanki kardeş değillermiş gibi gayet mesafeli konuştular. Bu aramaların amacı Tülay Hanım'ın oğluyla konuşmak istemesiydi. Oğlunun güvende olduğunu bilse de içi rahat etmiyor, gözüne uyku girmiyordu. Hikmet Bey ise oğluna verdiği eğitimin bozulmasından, çocuğun belirlediği yoldan çıkmasından korkuyor, karısını ikide bir araması için sıkıştırıyordu. Muharrem ilk 10 gün boyunca ne annesiyle ne babasıyla konuşmayı kabul etti, Tümay da üstüne gitmedi. Ama bir süre sonra bunun ablasıyla arasındaki pamuk ipliğini de koparacağını düşünen Tümay, Muharrem'i hafiften azarladı, hatta böyle giderse okuluna geri götürmek zorunda kalacağını hissettirdi. Bunun üzerine Muharrem annesiyle konuşmayı kabul etti. Oğlunun sesini duyan Tülay Hanım kendini tutamadı, hıçkıra hıçkıra ağlayarak zaafını hissettirdi. Hikmet Bey karısının zaafını oğluna belli etmesini anlayışla karşıladı ama Muharrem'in kontrolünü kaybetmelerine neden olmasından korktu. Bu açığı oğluyla bir parça sert ve kararlı konuşarak giderdi. Muharrem babasının sesini duyunca buz gibi olmuştu. Dayısıyla o gece neden anne babasını sevmesi gerektiği hakkında uzun uzun konuştular. Muharrem hayatında ilk kez sabahın üçüne kadar oturdu, kendisine büyük adam muamelesi yapan biriyle konuştu. Vali muavini ve eşi, ne yapalım, çocuğa nasıl davranalım diye sormaya başhekime geldiler. Başhekim bir zamanlar uzun sohbetler yaptığı Hikmet Bey'e surat filan yapmadı, gayet nazik karşıladı. Ama ergen psikiyatrisi uzmanlık alanı değildi. Çocuk psikiyatrı yakışıklı doktor Faik Abacı'yı tavsiye etti. Karı koca Faik Bey'in Gazi Caddesi'ndeki muayenehanesine gittiler, durumu anlattılar. Dünya görüşü Hikmet Bey'den pek de farklı olmayan psikiyatr, çocuğu şimdilik yatılı okuldan almalarının, bir süre kardeşleriyle kalmasının iyi olacağını söyledi. Biraz toparlanıp yoluna girdiğinde tekrar gönderebilirlerdi. Hikmet Bey okul müdürüne, kendi çevresine durumu nasıl açıklayacağını bilemediği için itiraz edecek oldu. Tülay Hanım yine ağlamaya başlayınca kabul etmek zorunda kaldı. Muharrem'in dayısıyla yeterince kaldığına karar verince İstanbul'a gittiler. Dayısından ayrılmak istemeyen ama beklediği kadar da yüz bulamayan Muharrem'le tam da Faik Bey'in tavsiye ettiği gibi yumuşak tavırlarla, tatlı sözlerle konuştular. Bağdat Caddesi'nde Tümay'ın iş yerine yakın bir köftecide buluşmuşlardı. Tülay Hanım kardeşiyle karşılaştığında telefonda sesini duyduğu an olduğu gibi içinin özlemle yanacağını zannetmişti. Hiç öyle olmadı. Ama yine de kocası yanında olmasa, kardeşiyle arasında başka türlü bir yakınlığın kendiliğinden kurulabileceğini hissedince biraz içi burkuldu. Bas gitarcının köfteciye adım atmasıyla Hikmet Bey'in yüzünde sabit, gergin ve pek de sevecen olmayan bir ifade belirmiş, aynı ruh hali 5 dakika içinde Tülay Hanım'a da sirayet etmişti. Tümay'ın duyguları da ablasından farklı değildi. İki kardeş özlemlerini ve çocukluk hatıralarını birbirlerine hissettirecek kadar bile göz göze gelmediler. Muharrem her ne kadar yüz bulamadığı için dayısına karşı biraz buruksa da kızgın ya da küs değildi. Sabahın üçüne kadar yaptıkları derin konuşma dayısına iyice bağlanmasına yol açmış ama anne babasıyla gitmesi gerektiğine de ikna olmuştu. Eve gidince cezalandırılacağından korkarak ekmekten küçük küçük parçalar koparıp yiyor, anne babasının dayısıyla konuşmalarını yüzlerine bakmaya çekinerek dinliyordu. Yemek boyunca üçü birbirlerine karşı gayet saygılı ama sevgi barındırmayan ifadelerle tamamen havadan sudan konuştular. Birbirlerinin hassas noktalarının yakınından bile geçmediler. Yalnız bir ara Tümay konuya başlamak ister gibi çatalını bıraktı. Muharrem'e ceza filan dedi, sustu. Tülay Hanım o an kardeşiyle göz göze gelmiş, sözlerine devam etmesini istemediğini hissettirmişti. Dayısı çocuğu cezalandıracaklarını düşünseydi müdahale eder, hatta olay çıkarmaktan çekinmezdi. Ama Hikmet Bey'in oğluna sevecen bakışlarını görmüş, çocuğun canına okumayacaklarını anlayıp rahatlamıştı. Yemek bir gerginlik yaşanmadan bitti, kalktılar. Hikmet Bey oğlunu misafir ettiği için kayınbiraderine soğukça teşekkür etti. Tümay da görevi olduğunu söyledi. Saatlerce konuşmuş olmalarına rağmen o an Muharrem'in kendisine kırılmak üzere olduğunu hissetti yalnız. Çocuk bu konuşmalar sırasında dayısının kendisinden kurtulmak istediği hissine kapılmıştı. Sarı sarı kirpiklerini kırpıştırıyor, dudakları titriyordu. Tümay çok içten, çok sıcak gülümsedi, başını sevecenlikle okşadı. Bu hareket de Muharrem'in dayısına tekrar sıcaklık duymasına ve ona daima güvenebileceğini bilmesine yetti. Bas gitarcı Tümay'la vali muavini ayrılırken öpüşmediler, el sıkıştılar sadece. Tülay Hanım kardeşini yanaklarından şöyle bir öptü. Tümay onlardan önce ayrıldı köfteciden. Tülay Hanım boylu boslu yakışıklı kardeşinin arkasından bakarken hiç beklemediği bir anda telefonda olan şey yine oldu. İçi birden acıyla, özlemle yandı. Eli başörtüsüne gitti. Kardeşiyle aralarına giren, sevgilerini birbirlerine söylemelerine engel olan şey bu mu diye sordu kendine. O kadar basit olmadığını bilecek kadar akıllı bir kadındı. Ama nasıl olmuştu da aynı ana babadan doğmuş, aynı evde, aynı şartlar altında büyümüş iki kardeş bu kadar ayrı yönlere savrulmuştu? Hadi savrulmuşlardı, böyle mi gidecekti kardeşlikleri? Birbirlerine duydukları sevgiyi söylemenin yolunu nasıl bulacaklardı? Bu ve benzer sorular aklını kurcalasa, yüreğini acıtsa da daha fazla düşünmek istemedi. Düşündükçe içi daha fena yanıyordu. Gözlerinin yaşardığını kocasından sakladı, Muharrem'in elini sıkı sıkı tuttu. Hikmet Bey ise Tümay'ın bir kulağındaki halka küpesine takmıştı, içinden aşağılayıcı sözler mırıldanıyordu. Ansızın dönüp delinmiş mi diye Muharrem'in kulak memelerine baktı. Olur olur diye düşündü. Oğlan tutturmuştur ben de takacağım diye. Yoktu Allah'tan. Hemen o gün uçakla döndüler. Muharrem cezalandırılmadı. Çok özlediği kardeşlerine kavuştu, yeni bir okula başladı. Babası haftada bir Faik Bey'e gitmesi şartıyla eve internet bağlatacağına söz, ara sıra dayısıyla chat yapmasına izin verdi. Vali muavini Faik Bey'in kontrolü altına giren Muharrem'in dersleri ve davranışları düzelince, Üç Kardeşler Pastanesi'nde rastladığı başhekime Faik Bey'i tavsiye ettiği için teşekkür etti. Başhekim masaya buyur etti, artık valilik bekleyen adamı. Hikmet Bey kuru kuru teşekkür etmekle kalmamak için masaya oturdu. O kadar işin arasında bile yazıp bastırmayı, ihmal etmediği 5. şiir kitabını imzaladı. Verirken, siz başladınız mı kitabınızı yazmaya diye sordu. Herkes gibi o da duymuştu başhekimin hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazdığını. Henüz belge topluyorum dedi başhekim. Fazla ayrıntı vermedi. Gerçi verebileceği bir ayrıntı da yoktu. Kamer'in matbaasında tanıştıkları gün uzun uzun edebiyattan, şiirden konuşmuşlardı. Daha doğrusu Hikmet Bey konuşmuş, başhekim dinlemişti. Başhekimin şiirle edebiyatla filan başı hoş değildi. Ama kendisinden en az 10 yaş genç olan bu adamın 3 kitap bastırmış, 4.'sünü de bastıracak olmasından çok etkilenmişti o gün. Kamer bıçak makinesini çalıştırıp yanlarına döndüğünde, ben de sizin gibi eserler bırakmayı çok isterdim diyivermişti içtenlikle. Hikmet Bey tam bir şeyler söyleyecekti ki, Kamer makinedeki basit arıza sanki iş hayatını en az 1 yıl etkilemiş gibi dert yanmaya başlayınca ikisinin de dikkati dağılmıştı. O gün işini bitirip matbaadan çıkınca hemen hastaneye dönmemiş, sonbaharın son güneşinin tadını çıkarmak için millet çay bahçesine gitmişti. bir soğuk gazoz içerken ne kitabı yazabilirim diye düşünmeye başladı. Son günlerde eline geçen kitapları hatırladı. Şöyle bir karıştırıp bıraktığı tarih kitapları, kendisine gönderilen bilimsel çalışmalar, yeni yeni moda olmaya başlayan kişisel gelişim kitapları vesaire. Bir kitap yazmalıydı da ne hakkında olmalıydı bilemedi. Şimdi başlarsa emekli olmadan önce yıllarca hizmet verdiği hastanesine bir hediye bırakabilirdi. Emekliliği falan düşündüğü yoktu. Son nefesine kadar çalışacak insanlardandı. Ama bir başka gün aynı çay bahçesinde oturup birkaç saat boyunca ciddi ciddi emekli olmayı düşündü. Bunda hastanede çıkan yangının yarattığı sıkıntının payı vardı kuşkusuz. Ama asıl kadın sağlığında hijyenin yeri konulu, sade suya tirit bir konuşma için doğum hastanesinden gelen ve sözlerine "Bir kadın anne olunca ruhunda çiçekler açar" cümlesiyle gayet lirik bir giriş yapan tavşan dudaklı jinekolog Ayşe Nuran Serbest'in yarattığı gerilim neden oldu. Başhekim konferanstan sonra bu boş konuşmaya ne kadar konferans denebilirse artık, iki paket çikolata kremalı bisküvi aldırmış, bütün konuklarına yaptığı gibi jinekoloğu da nezaketen makamında çay içmeye davet etmişti. Her hastanenin yaşadığı personel ve malzeme sıkıntılarından söz ederek sohbete başladılar. Derken başhekim gözlerini Ayşe Nuran'ın tavşan dudaklarına dikerek ve işaret parmağını şakağına dayayarak "Size nasıl gıpta ettiğimi bilemezsiniz Nuran Hanım. Sizin işiniz kadınlarla, bizim gibi muvazenesi bozuk kişilerle değil" dedi. Demesiyle birlikte odada buz gibi bir hava esti. Evhamlı jinekolog başhekimin sözlerini ve dudaklarında kilitlenen bakışlarını tümüyle yanlış anladı. Adamın kendisine bir şeyler ima ettiğini zannetti. Jinekolog Ayşe Nuran Serbest tavşan dudaklı bir kadındı, kızdı daha doğrusu. Henüz eline erkek eli değmiş değildi, bu gidişle değeceği de yoktu. Yüzündeki bu kusurun erkeklere vajinasını hatırlattığını sanıyordu. Doğduğu yıl açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'ne lise birincileri kontenjanından yararlanarak giren 39 yaşındaki Kayseri Tomarzalı Ayşe Nuran, tıbba başlayıncaya kadar resimlerde bile kadın ya da erkek cinsel organı görmüş değildi, nasıl bir şey oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu. Bacaklarını açmış, muayene olmayı bekleyen bir kadının vajinasını gördüğü gün düşüp bayılacaktı neredeyse. Bir de üstüne birkaç arkadaşının gülüşerek kendisine baktıklarını fark edince şok geçirdi, çok sarsıldı. Okulu bırakmayı bile düşündü bu yüzden. Ama hayattan kızının doktor çıktığını görmekten başka bir şey istemeyen annesi Faika Serbest, üzüntüden kahrolup "hakkımı helal etmem" dediği için devam etti. Kusurunu her ne kadar fikri sabit haline getirmişse de, uzaktan bakıldığında gayet normal bir hayat yaşıyordu. İyi bir doktordu, saklanmıyor, kusurunu gizlemeye çalışmıyor, hatta topluluk karşısına çıkmaktan çekinmiyordu. Fakültenin 5. sınıfındayken kızı konuşturup dilini çözerek yüzündeki bu kusurla vajinayı eşleştirdiğini fark eden bir kadın hoca, kızı bir psikiyatra göndereceği yerde bunu aşması için jinekoloji ihtisası yapmasını tavsiye etmiş, zekaca arkadaşlarından üstün bir tarafı olmayan, hatta bir parça aşağıda sayılabilen ama kafasını ders kitaplarından kaldırmadığı için sınıflarını takır takır geçen Ayşe Nuran azmetmiş, gece gündüz çalışıp meraklısı çok olan bu ihtisası kazanmıştı. Ama jinekoloji bu saplantının geçmesine değil, zaman içinde daha beter azmasına neden oldu. Meslek hayatı boyunca binlerce vajina gören Ayşe Nuran Hanım, bir süredir ne zaman aynaya baksa ağlayacak gibi oluyordu. Başlarda bunun çok saçma bir saplantı olduğunun farkındaydı. Ama saplantısı giderek ilerlemiş, zihnini oymaya başlamıştı. Kusurunun yüzüne bakan herkesin aklına vajinayı getirdiğini düşünmekten kendini alamıyor, birinin bakışları yüzünde sabitlenecek olursa olay çıkarıyordu. Karşılıklı çay içerlerken başhekimin parmağını şakağına dayayarak müstehsi bir gülümsemeyle ve üstelik tavşan dudaklarına bakarak sizin işiniz kadınlarla demesi aklının başından gitmesine yetti. Oysa vajinasını hayal etmek bir yana, cinsiyetinin bile farkında olmadığı bu geçkin kıza kusurunu ima etmek, başhekimin aklından geçmiş değildi, onun derdi başkaydı. Bir gece önce açık serviste yatan hastalardan şizofren Barış Bakış, "Karımın üstünde beni aldattığı yatak bu," diyerek kolonyayı döküp kibriti çaktığı gibi pencereyi bitişik yatağını yakmış, sünger yatağın birden parlamasıyla yangın başlamış, alevler başka yataklara sıçramış, derken pencere pervazları tutuşmuş, yangının başka koğuşlara sıçramasına ramak kalmıştı. Adamcağız açılması muhtemel soruşturmayı düşünüyordu. Yangını gecenin bir yarısında telefonla haber verdiler. Karısı Sevim Hanım'ın çarşaflarını her sabah değiştirdiği sıcacık yumuşacık yataktan çıktı. Apar topar giyinip hastaneye koştu. Bahçeden söndürme çalışmalarını izledi. Allah'tan yangın hiçbir yere sıçramadan çabucak söndürüldü. Barış Bakış'ın koğuşuyla sınırlı kaldı. Soğutma çalışmalarını bitiren itfaiyenin toparlanıp gitmesinden, görevlilerin yanan odayı toparlamaya koyulmasından sonra, sabaha karşı eve döndüğünde, her zamanki gibi daha antrede soyunup hızlı bir duş alması Sevim Hanım'a yetmedi. Kadın zehirli dumanlar saçına başına sinmiştir, ağzına burnuna dolmuştur diye tutturduğu için uzun uzun yıkanmak, antiseptik sıvıyla gargara yapmak zorunda kaldı. Tekrar yatağa girdiğinde her gün birkaç kere çalışmaktan bitap düşen çamaşır makinesinin gürültüsü sabah ezanını bastırıyor, ağır ağır şafak söküyordu. Sabah yangının tantanasıyla geçmiş, telefonlar susmak bilmemiş, başhekim herkesin haberdar olduğu yangın hakkında 100 kişiyle konuşmaktan yorgun düşmüştü. Neyse ki öğleden sonra ortalık sakinleşmiş, konferans salonu uzun zamandan beri ilk kez ağzına kadar dolmuştu. Gerçi kadın sağlığında hijyenin yerini öğrensinler diye topluca getirilmiş ama konferansla zerre kadar ilgilenmeyen, öğretmenlerinin bütün uyarılarına rağmen kıkırdayarak sevgililerine mesaj çeken kız meslek lisesi öğrencileri doldurmuştu salonu. Ama yine de konferansın gördüğü ilgi adamı mutlu etmeye yetmişti. Moldovalı Anya hadisesinden sonra belediye meclis üyesi Latif Tibuk'un ortak olduğu yerel televizyon Kanal SS'in akşam haberlerinde konferans salonunun tıklım tıklım dolu olduğu görülecek. Başhekim böylece personel eğitimi seminerleri için salondan yararlanmak isteyen firmalara nazlanabilecek. Hastane için masa, sandalye, televizyon artık ne denk gelirse koparabilecekti. Devletin verdiği ödenek hastanenin dişinin kovuğunda kalıyor. Döner sermaye gelirleri de kimsesiz hastaların sabunudur, diş macunudur, kadın pedidir, şudur pudur gibi ekstra ihtiyaçları gidermeye yetişmiyordu. Bu nedenle hastaların kozmetik ihtiyaçlarını lüks değil gerçek bir ihtiyaç olarak gören ve çok önemseyen başhekim, şehrin iş adamlarıyla içli dışlı olmak, kimsesiz hastalar için sürekli bu türden taleplerde bulunmak zorunda kalıyordu. Konferanstan sonra odasında çay ve bisküvi ile ağırladığı Ayşe Nuran Hanım'a, sırf yarenlik olsun diye yangın hadisesini anlatacak, Allah'tan kimse zarar görmedi diyecekti ki, tavşan dudaklı jinekolog bardağının dibinde kalan çayı başhekimin yüzüne fırlattı, hakaret dolu bir yığın cümle sarf ettikten sonra çıktı gitti. Başhekim ne olduğunu anlamadı bile, peşinden gidip bir şey mi oldu diye soracak oldu, kadın daha da delirirse diye çekinip vazgeçti. Bir süre ne yapacağını bilmeden odasında dolandıktan sonra, hırsını durduk yerde başına dert açan torpilli kundakçı Barış Bakış'tan almak istedi. İkindi vaktiydi. Telefona çıkan servis hemşiresi, Barış'ın doktoru Alem Kahkeci'nin mescitte olduğunu, hastayı en son yarım saat önce açık koğuşun koridorlarında, koltuğunun altında bir kitapla gezinirken gördüğünü söyledi. Başhekim bütün gecesini ve sabahını zehir eden hastanın hiçbir şey olmamış gibi gezinmesine inanamadı, derhal tespit edin diye bağırarak ortalığı ayağa kaldırdı. Güllabici kılıklı görevliler, Barış Bakış sanki uzun namlulu bir silahla bütün hastaneyi tetiş edecekmiş gibi alarma geçtiler. İkinci kattaki faaliyet salonunda bulduklarında genç adam Feyyaz Kayaca'nın Bir Deli Değil'in Defterleri adlı öyküsünü belki bininci kez okuyordu. Geceleri tıpkı okuduğu öykünün karakteri gibi günlük tutan, karışık kafasında olup bitenleri, hastane günlüğü adını verdiği bir deftere yazan Barış çok sakindi. Güllabiciler tamam ya çekiştirmeyin gideriz diyen genç adamı tespit gömleğini giydirdikleri gibi alıp götürdüler. Barış Bakış problemli bir hasta değildi aslında. Çıkardığı yangın sayılmazsa kimseye bir zararı olmamıştı. Genç adam sol elini reddediyor, kendi elinin başkasına ait bir varlık, hatta bizzat bir insan olduğunu düşünüyordu. Gerçi bununla kalmıyordu. Karısının kendisini sol eliyle aldattığına inanıyordu. Oysa henüz çok gençti, evli değildi. Öte yandan doktoru Alim Kahkeci'nin ve hasta ile ilgilenmesi gereken diğer görevlilerin, Barış Bakış'ın kendini özdeşleştirdiği hikaye karakterinden haberleri yoktu. Oysa bütün ipuçlarını vermişti Barış Bakış, adı bile yeterince manidar olan öykünün yer aldığı kitap elinden düşmüyordu. Yeşil gözlü, fena halde yakışıklı genç adam, 9 ay önce annesi tarafından hastaneye getirilmiş ve yine annesinin ısrarıyla kapalıya yatırılmıştı. Ama bir hafta müşahede altında tutulduktan sonra kapalıda kalması için bir neden bulunamadı. Böylece biri tıklım tıklım kitapla dolu, birbirinden şık iki valizini alıp hastaların kilitli kapılar ardında tutulmadığı açık kata geçti. Barış Bakış'ın annesinin üst düzey bir dostu tarafından nezaketle aranıp hastanın iyi tedavi edileceğinden ve azami özenin gösterileceğinden kuşku duyulmadığı, kendisine münasip bir dille söylenen başhekimin ve doktoru Alim Kahkeci'nin görüşüne göre genç adamın değil kapalı kata alınmasına, hastaneye yatırılmasına bile gerek yoktu. İlaç tedavisi pekala dışarıda da devam edebilirdi. Ama Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa Birliği müzakereleri için oluşturulan bir çalışma grubunda siyasi baş uzman olan Veda Alkan, oğlunu dışarıda kontrol edemediği, tedavisini sürdürmesini sağlayamadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılması için çok ısrarcı oldu. Başhekim anneye, "Neden Ankara'da bir hastaneye yatırmıyorsunuz?" diye sordu doğal olarak. Ankara'da seçkin bir çevre sahibi olan kadının, hastalığıyla itibarına zarar veren oğlunu, bu çevrenin gözlerinden uzak tutmak istediğini anlamamıştı. Platin rengi saçları, tatlı bronz teni ve tam dudak ucundaki beniyle, geçkin yaşına rağmen gayet çekici bir kadın olan Veda Hanım, "Özel nedenlerimi anlatmayı uygun bulmuyorum," diye sert ve bulanık bir cevap verdi. Konuşurken mütemadiyen kemik rengi ipek bluzunun cömert dekoltesini dönüş biletiyle yelleyen, yelledikçe baş döndürücü bir parfüm kokusunu odaya dolduran Veda Hanım'ın acelesi vardı. Tekrar Ankara'ya uçacak, Dışişleri Bakanlığı'nda çok önemli bir toplantıya yetişecekti. Bu nedenle Barış Bakış'ın yatış işlemleri süratle yapıldı. Kadın oğlunu öptü, kokladı, başhekime GSM dahil bütün telefon numaralarını bıraktı ve gidiş o gidiş. Bronz dekolteli siyasi baş uzman, işi gereği sürekli seyahat etmek zorundaydı. Ama Allah için oğlunu ihmal etmiyor, dünyanın dört bir tarafından telefonla arayıp en torpilli hasta muamelesi görmesini sağlıyordu. Veda Hanım'ın timsah falan değil, hakiki gözyaşlarıyla vedalaştığı oğlu Barış Bakış'ın su yeşili gözlerinin derinliği, alnına düşen siyah kâküllerinin gölgesi, elmacık kemiklerinin güzelliği ve dinleyene sular çağlıyor hissi veren tatlı sesi, bilhassa kadın milletinin hemen dikkatini çekti tabii. Genç adam meleksi güzelliğiyle hastanenin ilgi odağı oldu. Ama Ankara dil tarihten yeni mezun, birkaç ay önce bu şehre gelip göreve başlayan, biraz şaşkın bir genç kız olan psikolog Gülnazmiye Görgün'ün dikkatini çekmekle kalmadı. Kızcağız her saat başı bu şahane surata bakmazsa nefes alamaz hale geldi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 152.